Ayrım 10.
Bunu ben istemiştim. Onur, evet. Birlikteliğimizi pamuklara sarıp ancak böyle korumuş olacağını sanan ben, onu pamuklardan çıkarıp ovan, üstüne çaba harcayan, yalnız bu birlikteliğin değil, varoluşumuzun da bulunduğumuz yerin de üstüne çaba harcayan ben değilim. Aysel, kanayarak, acı çekerek, ödeyerek, yarayı deşmekten kaçınmayarak. Oysa ben doğululukla batılılık arasında bir savaş vermekten bile kaçındım. Ne diye yoracakmışım kendimi? Bizim kendimizi yoracağımız nice yerler, nice konular var daha. Ben batılıyım, bitti. Ayşe'nin şimdi bana karşı duyduğu eğilimi kendimden bile gizlemeye yeltenecek denli batılı ama. Bu akşamüstü Aysel, Engin'den mektup var deyince bu ne sevinç diye hırçınlaşabilecek denli batılı. Kaç zamandır gizlenmiş bir öfke varmış demek içimde. O aşkınlık bir numaraymış, bir yapaylık. Kendini beğenmişlik ya da. Ayşe'nin sana hayran, sevdalı bakışlarından duyduğun uçarı sevince külleri eşeleyip bir özür bile bulmak gerekiyordu değil mi? Bir zamanlar Engin'i tanımak istediğim altında yatan da o miskin gururun olmasın. Bu ülkenin kalburüstü bir aydınının, koskoca Ömer'in yerine el uzatan, o yeri neredeyse aşmaya aday bir Engin. Nasıl Engin'miş? Bakalım. Bir düğünde hemen herkes bir ucundan eski nikah defterlerini kurcalar. Geçmiş, evlilikte adanma ya da adanmama bölümleriyle yeni bir yuvanın temelleri atılırken elden geçirilir en çok. O bölümleri incelemeden, o bölümler içindeki kendi durumlarını irdelemeden bir yastığa baş koymuşlar tarafından şöyle. Yürekler cızlayarak, gözler sulanarak, içler çekilerek, değilse dudaklarda bir eh, bir hey gidi günler tebessümüyle. Bazen böyle bir yaşamadan en güzel, bazen en çirkin dakikalar yakalanarak, bazen bir konuşmanın akılda tutulabilmiş bir iki tümcesini olumlu ya da olumsuz ama kesinlikle abartılmış, olağanüstü anlamlar yüklenerek. Böyle günlerde bir düğünde yani ne kendini adayarak, ne kendini adatarak sürdürülebilmiş ender birliktelikler bile elden gözden geçirilir. O da şöyle. Evet, Engin'le tanışmayı ben istemiştim. Ne ki, olanağı sağlayan yine Engin'in kendisi. Aynı nedenle, koskoca Ömer bu türden bir isteği dışa vuramaz. Yaraşır mı Ömer'e böyle çok insanca bir isteği, çok insanca bir zayıflığı ya da açığa vurmak? Koskoca Ömer'e birlikte yaşadığı kadın coşkuyla Engin'den mektup var, cezaevinden der demez, ters bir surat, ilkel adam sesiyle bu ne sevinç diye yanıtlamak yaraşır. Ama ondan önce de neredeyse 4 yıl boyu Engin'in bir süre üstünden atamadığı ürkekliği alt edip onunla dost olmak yaraşır bu Ömer'e. Kötü acılaştım bu son aylar. Oysa Engin'i yalnız sevmem değil, saymam da onun kişiliğinden gelen bir şeydi. Ona karşı içimde sinsi sinsi nice düşmanlık duyguları yeşertmeye çalışmışsam da başaramamıştım. Çok güç koşullar altında şimdi geldiği çok boyutlu bir yeri küçümsemeyi başaramamıştım. Önümden pek çok öğrenci geçti, hala da geçiyor. Pek çoğunu sevdim, pek çoğunun toyluklarını sevecenlikle karşıladım. Bir kez Tuncer'in in aşağı in aşağılara öncülük ettiği gün dışında gerçek bir öfke duymadım çoğuna. Hepsini tek tek anlamaya çalıştım. Nicesine, yaşamı kuramsal kitaplardan indirerek tanıtmaya çabaladım. Sayılarla, örneklerle. Sayılar, örnekler yetmezse, bir sistemi açıklamaya yeterli değilse bu sayılar, belgeler, örnekler, şiirlere, romanlara da başvurdum. Tek tek insanlara bile, tek tek. Bunların içinde pek az öğrencim bana öğretmenlik de etmiştir. Pek az gençten pek çok şey öğrendim. Seve seve, sevine sevine ama yaşamasını bildikleriyle özümlemiş, öğrenebildiğini insanlığına yedirmiş, kendini sınava çekmeden başkalarını sınamaya kalkmayan, kendini anlatmada gösterdiği acemilikleri bile tam kendisi olan, şimdi bulunduğu yerde sahiciliği belirgin çok ender gençlerden biriydi Engin benim için. Başka biri başka koşullarda daha güzel, daha tam kendisi bir insanla karşılaşmış, ondan daha güzel, eli yüzü düzgün mektuplar almış olabilir. Benim içinse Engin'in ya bana ya Aysel'e ya ikimize birlikte yazdığı cezaevi mektupları bugünlerin tek ışığı, tek pırıltısıydı. Öyleyse nasıl bu ne sevinç diyebiliyorum Aysel'e? Ona nasıl şaşkınlık ve yıkkınlık arasında öyle ya apaçık olmak suçtur, apaçıklık er geç cezalandırılmalıdır dedirtiyorum. Yıkkınlıktan öte dudağının kıyısında bir küçümsemeyle. Engin'in mektupları. Bu mektuplardan salt güzellikler ulaşabilir. Şunca insansızlık, durmadan üreyen, şunca suçlamalar arasında Ömer abi beni suçlu, mahkum ilan etmemeniz burada, içeride benim kurtuluşum oldu. O kurtuluşla burada birçok hastalığın kökenini çok daha iyi kavrayabiliyorum. O kurtuluşlardır ki geçmişten içinde öçle, doyumsuzlukla kabarmış urlar, kinler biriktirmişlerin tekmelerinden incinmiyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. İnsan, insanlığının bilincinden nasıl bu denli uzaklaştırılmış olabilir diyorum diye yazan Engin'den. Beni derinden sevindiren o mektupları ansızın bir düşmanlıkla işte. Al bak, ikimize de içki buldum. Kalın çerçeveli gözlüklerimi düzeltiyorum. Çarçabuk nasıl yaptın bu işi Tezel? Sen uyuyorsun Ömer. Emekli albayın karısının adının Gönül olduğunu bile öğrendim. Görümcesi Ayten'in Cincinnati'den getirdiği saçın renginden de etolün renginden de hoşnut değilmiş. Gönül Hanım'ın seni önemsemesine sevindin galiba. Tezel yine güldü. Ama çok hoş bir gülüş bu. Adam akıllı kavrayan bir gülüş. Elleri de daha az titriyor. Kadehlerimizi kaldırdık. Birbirimize doğru, usulca. Ne garip. Aramızda tatlı, utangaç bir esinti. Ömer Bey, sizinle hep yakından tanışmak istiyordum. Önüme uzanıveren eli sıkıyorum. Kim bu adam? Gözlerinde yuvarlak gözlükleriyle bana gülümseyen göze bakıyorum. Ben bu adamı hiçbir yerden tanımıyorum. Bu üstten bir dişi beyaz maden adamı hiçbir yerden gözüm ısırmıyor. Tezel'e dönüyorum. Tezel çoktan iki adım geriye sıyrılmış, kendini deve tabanının yaprakları ardına gizliyor. Aman boşver, sakın tanıştırma beni kendisiyle. Bununla da yetinmiyor. Ne olur ne olmaz, belki tutar, bu bilmediğim adamın önüne kendisini sürüveririm kaygısıyla. Annemin yanındayım ben diyerek kendini daha da güven altına alıyor. Üstelik annesinin yanına falan gitmiyor. Arkasını bir duvara dayayıp sözüm ona düğün salonundaki kalabalığı seyrediyor. Özür dilerim, tanıyamadım sizi diyorum adama. Konferanslarınıza gelirdim, kızım haber verirdi. Nerede konuşacak olsanız oraya koşardım. Sizden çok şey öğrendim. Benden çok şey öğrenmişler. Hala da öğretiyorum bayım, biliyor musunuz? Ama artık kimse dinlemiyor. Anlattıklarım aynı oysa. Değişen ne peki? Adamcağız adını söyledi. Arada gül, kızım falan diyor. Uğultudan mı işitemiyorum, başka bir şey mi giriyor aramıza? Ne oluyor? Yok, onun polis molis olduğu geçmiyor aklımdan. Nereden çıkarıyorum? Kimse polis değil. Çünkü herkes polis. Herkes polis olunca kimse polis olmaz artık. Bu adam benim kim olduğumu biliyor. O zaman ben de polisten başka bir şey olamam. Hepsinin hakkı var. Bütün arkadaşlarımın, bütün toplumcuların, herkes, hepsi içeride. Ben neden değilim? Beni kim korudu? Kim beni kısa bir süre alıp bıraktı? Şimdi de polis olabilecek biriyle tanış çıkarıyorlar burada. Tarım Bakanlığı'nda çalışıyorum. Bütün incelemelerimizi okudum. Bir zamanlar anlayamadığım birçok şeyi, kızımın da anlamadığı birçok şeyi anlamaya başladım. Biliyor musunuz? Bu adama bir şey söylemeliyim. Teşekkür ederim. Asıl bizler sizlere teşekkür borçluyuz. Bizler sizlere, sizler bizlere. Borç, teşekkür. Böyle nur saçan bir polis yüzüyle de hiç karşılaşmamıştım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi ne yapıyorum? İşte sizinle Anadolu Kulübü'nde karımın abisinin kızının düğününde tanışıyorum ya. Burada duruyorum, bir viski içiyorum. İkincisini yani. Çok sulu ve çok kötü bir viski. Sonra Engin'i düşünüyorum. Mektuplarından cümleler anımsıyorum. O her adımını, her deneyini bir güzelliğe dönüştüren delikanlıya düşmanlık beslemeye çalışıyorum. Müjgan'ın kulaklarından sarkan zevksiz, çok gösterişli küpelere bakıyorum. Kayınvalidemin romatizmadan şiş bacaklarının kan kırmızısı bir halının üstünde nasıl ayrık durduğunu görüyorum. Sık sık Tezel'e sığınıyorum. Tezel'in beni kendi alkol dünyasına çekmesine izin veriyorum. Generalin karısının asıl adına Nuriye olduğunu ama ona artık çoktandır Nuriş hanımefendi denildiğini öğreniyorum. Damadın teyzesinin bu düğün için ta Amerikalardan kalkıp gelmiş olduğunu, gelirken de yanında okuttuğu Ertan'a, Ercan mıydı yoksa, fırfırlı bir smokin gömleği getirdiğini, ayrıca elektrikli elektriksiz bir yığın öteberi getirdiğini ve bunların bir bölüğüne karşılık eniştesi tüm General Hayrettin Paşa'dan büyük saygı, gelinin babası İlhan Dereli'den de kurduğu yeni yeni bloklardan birinde bir kata şimdiden sahip olma hakkını aldığını öğreniyorum. Öğreniyorum. Aylardır, günlerdir öğreniyorum. Sizin öğrenmekte gecikmiş kafanız gibi durmadan öğreniyorum. Şimdi öğreniyorum. Arada bir karı maisteri düşünüyorum. Arada bir eski defterleri bile karıştırıyorum. Burada, temeli atılacak yeni bir yuvanın eşiğinde, o eşiğe sıralanmış kız ve erkek yanına baka baka bu öğrenmenin nasıl bir öğrenme olduğunu düşünüyorum. Sizin kim olabileceğinizi de düşünüyorum. Ne olacak dersiniz? Ne olacak derim. Biraz içkiye alışırım belki. Belki bundan böyle ömrümün geri kalan yıllarını Aysel'e şaşmakla geçiririm. İlerici bilim adamlılığından emekliye ayrılmış bulunuyorum anlayacağınız. Şimdi gericilerin sırıtık bakışlarıyla dışarıda arta kalmış birkaç ilericinin kuşkulu, uzak bakışları arasında geçmişin yalnız kendi gözümde bir değer taşıyan züğürt baronlar gibi derslerime gülünç bir kasılmayla girip çıkmaktayım. Aysel'e büsbütün yük olup kalmasam bari. Ayrılsak mı? Olanlar oldu ya, aptalca bir konuşma bu. Adamın karşımda bunca saygıyla durması, benden bir ışık, bir umut beklemesi de aptalca. Tarım Bakanlığı'nın neresinde çalışıyormuş? Kızım içeride, Gül. Ayşe'nin çok iyi arkadaşı diyor adam. Ayşen benim kızım gibiydi. Bir zamanlar sık sık bizde kalırdı. Sizin, karınızın yakını olmaktan çok duyardı. Yani duyar demek istiyorum. Şüphesiz benden iyi bilirsiniz. Şüphesiz efendim. Alay ediyor bu adam. İşte her şey ortada. Yoksa o da Ayşe'nin kırgın bir gelin olduğunu mu görmeye gelmiş? Belki de kızının yiğitliğini anlatmaya gelmiştir. Bekliyor. Sormamı istiyor. Kızınız içeride ha? Demek Ayşen generalin oğluna hı derken kızınız bir adım gerilememiş olarak yumrukları sıkılı, dimdik öyle mi? Sormayacağım. Ona kızının başından neler geçmiş ve geçmekte olduğunu anlattırmayacağım. Bir generalle bir Anadolu kulübü üyesinin kurdukları düğündeyim ben. Buradayım. Her şeyin bir kuralı var. Kızından söz edecekse buraya gelmeseydi. Hele onunla övünecekse. Peki bu devrimci kız babasını Ayşen mi çağırmış düğüne? Garip. Artık o yörelerden kimseyi görmek istemediğini sanıyordum. Kim çağırmışsa çağırmış. Bu da koşa koşa gelmiş işte. Bakarsın arkadan şu çıkar. Bu sıralar General Hayrettin Özkan'ın sözü her yerlerde geçer. Herkeslerden her şeyi isteyebilir ve herkeslere her şeyi yaptırabilir o. Buyruklar verebilir. Bunun kızını derhal çıkarın. Herkesi içeride tutun, bunun kızını çıkarın. Ben de böyle çıkarılmamış mıydım? Şunca yıllık karım bile kuşkuda, acaba diyor. Öyle olmasa bunların düğününe gitmezdi. Adam suskunluğumdan sıkılıyor. Aradığını bulmadı. Bulamasın. Kim diyor ona uzaktan kafanda kurduğun bir dağın tepesine tırmanmaya kal diye? İşte böyle kala kalırsın. İlle de konuşacak bir şeyler bulunmalı. Çocuklar ne çabuk büyüyor denmeli. Durumlar kötü, havalar bozuk falan. Ne olacak? Ne olacağını da hep bir kişi söylesin. Her şeyi o tek kişi biliversin isterler. Hazıra konsunlar. İşte bu da beni beklemiş belli. Şimdi düş kırıklıkları içinde. İşte ne soğumuş adammış bu diyor üstelik. Kızından, onun Ayşen'le arkadaşlıklarından söz açıyor da kılım kıpırdamıyor. Yok istiyorum. Adamcağıza bir şeyler söyleyebilmeyi, onun gözüne girmeyi, onu kazanabilmeyi istiyorum. Yüreğine sular serpmeyi. Geçer bu günler. Böyle sürmez. Bu düğün biter. Biraz zayiat olur. Biraz tabak bardak kırılır. Bu doğal. Halılar sigaralarla bir iki yerinden yanar, tüter. Ama bu düğün biter. Geçer bu günler. Mendilini çıkarıyor işte. Durup dururken ağzını siliyor. Ne yemişti ki? Meze tepsileri asker karavanasındaki et parçaları gibi ender. Üstelik daha gecenin başlangıcındayız. Daha aperatiflerimizi alıyoruz. Daha Ankara tavası üstüne peşmel bayı indirmedik midelerimize. Ne diye ağzını siliyor bu? Ne yemiş ki? Ne yapsın? Bir hareket, bir şey. Kapıya bakıyor işte. Ne güzel bir gelin olmuş diyor. Sevinerek değil, üzülerek söylüyor bunu. Ya diyorum. Kendimi aynı hüzne kapılmış buluyorum. Ayşe'nin başına 19. yüzyıl sonları bir Tuileries'li düşes şapkası konduğunu ilk kez bu an seçebiliyorum. Süt beyaz, uçuk mavi dantelalar, uçuk pembe çiçeklerle bezenmiş bir şapka. Bembeyaz gelin giysisi kalçalardan aşağı yormadan akıyor. O eteği, o arsız kızdan, pembe banyo köpüğünden hep korumak gerek. Ayşe'nin elinde dantelalı bir şemsiye olmalıydı diyorum. Şu kızı şemsiyenin ucuyla havuzdaki nilüferleri karıştırırcasına karıştırmalıydı, sırnaşıklığının köpüğünü söndürmeliydi. Yazık ki elinde şemsiye yerine bir demet mum çiçek. Nilüferler yok. Şemsiye olsaydı Boulogne'de gezintiye çıkmaya hazır denilebilirdi ayrıca. Az sonra da Baron Ömer'le buluşacak. Tarım Bakanlığı'nda çalışan baya, darısı kızınızın başına desem mi? Böyle diyeceğim ama gözlerinin sulanmasından korkuyorum. Özel kalkınma mantığı adlı incelemeniz tarımdaki fiyat artışlarının kimin işine yaradığını ne güzel açıklıyordu. Böyle bir şey mi oldu? Belki binlerce yıl önce, bir yerde, bir zaman içinde bu tür şeylerle uğraşmış olmalıyım. Adamda ama alçak gönüllü bir gülümsemesi var bu adamın. O binlerce yıl öncesinden umudunu hala kesmiş değil. Eski bir çalışma o, fakat sağlam bir çalışma. Tezel, neredesin? Gel şuraya. Bu adamı kendine aşık mı edeceksin? Bu adamı sarhoş mu edeceksin? Ne yapacaksan yap. Çek şunu karşımdan. Özel kalkınma mantığı var ama bizler de varız falan de ona. Tezel ise yeni bir garson arıyor. Elleri yeniden ve daha çok titriyor. Karanlıkta anasını kaybetmiş çocuk elleri. Bu ellerle o turistik resimleri bile nasıl yapabildiğine şaşıyorum. Bir elinden kadehi hiç bırakmıyor, öteki elini de böylece dizgine alıyordur. Tezel, kendim sesleniyorum sandım. Oysa seslenen başka biriymiş. Müjgan mı, Fitnat Hanım mı? Tezel, beni tanıdın mı şekerim? Cırtlak bir kadın sesi. Upuzun, koyu kırmızı tırnaklarıyla Tezel'e saldırmaya hazır iki pençe. Sonra şu, şakakları kas katı favorili, bıyıksız bir Pierlotti. Bu Pierlotti çivit mavisi, çok ince bir kumaştan, çok bol pantolon giyinmiş, pantolonun üstüne de hemen hemen hiçbir şey giyinmemiş, daha doğrusu bir yığın incik boncukla, altınla, köstekle biraz giyinmiş esmer, bodur ve kırmızı tırnaklı pençeleri Tezel'e doğru atlamaya hazır kadının peşinden geliyor. Sert, geniş tıkayan bir koku. Korkunç bir koku. 50 yıl geçse insanın burnundan çıkmaz. Ucuz bir koku. Giysileri, gelinlik modalarını, kumaş adlarını bilmeyebilirim. Satenle kadifeyi, tülle şifonu, tobral koyla pazeni her zaman birbirine karıştırabilirim. Ama kokunun iyisini kötüsünden, bayağısını incesinden ayırmakta pek güçlük çekmem. Annemin dış işleri yemekleri, kokteylleri, resepsiyonları ardından kız kardeşim Zeynep'in Chanel'leri, Hermes'leri, kocası Bülent'in basın ateşelikleri, mektuplar, kartlar, 4 yılda bir yüzü görülen Zeynep, o mektuplardaki, o kartlardaki Zeynep, abiciğim, Brüksel kasvet bir yer, evimiz güzel, apartmanın girişinde koskocaman bir pano var, dantel nefis bir şey, sahi sana bir şey olmadı değil mi, her şeyi açıkça soramıyorum, fakat çok merak ediyorum, şimdi sana yazarken koca bir şişe Hermes'imi kırmayayım mı? Bak kokla. Bu çok bayağı bir koku. Tezel'e seslenen bodur kadının kokusu olabileceği denli kötü bir koku. Ardından gelen bordo yeleklinin işte o Pierlotti ile Keşanlı Ali karışımı genç adamın ise neredeyse ruganları gıcırdayacak. Favorilerinin bir teli yerinden oynayıverecekmiş korkusuyla yürüyor. Bunlar beni Tarım Bakanlığı'nda çalışan fazla iyimser suratlı baydan kurtaramazlar. Bunlar kadının geniş bir şekerim çığlığıyla üstüne atladığı Tezel'i hiç kurtaramazlar. İyice batar Tezel şimdi. Yanımda kalsa mı gitse mi artık buna bir türlü karar veremeyen adamcağızın karşısında benim battığım gibi. Düğünler böyledir işte diyor Tezel. İşitiyorum. 40 yıldır görmediği kişileri görüverir insan. Gittikçe çoğalıyoruz, köşemizde kalabalıklaşıyoruz. Artık tek başıma Tezel'in titreyen ellerine, her türlü inançtan kirişi kırmış bakışlarına da sığınamam. Geriye biraz daha itilmiş koltuğunda, eli durmadan öpülmesine karşın hep yalnız kalan kayınvalidemin yanına mı sığınsam? İlhan'ın özellikle emekli albayın gözüne değmeden, hele Müjgan'ın yüreğini ağzına getirmeden, onlara şu iktisatçı artığı da bir işe yarasa, aile adına biraz bir şeylerle ilgilense, hiç değil Tezel'in başına, başını boş bırakmasa dedirtmeden, bunu akıllarına getirmeden durabileceğim yeni bir köşe arıyorum. Sizi tutmayayım diyor Tarım Bakanlığı'nda çalışan bay. Çok ince düşünceli, duyarlı bir adam. Onun polis olabileceği geçmiş miydi aklımdan? Geçmemiştir. Böyle bir düşünceyi kendime yasaklamıştım. Yüzüne bakıyorum. Bu yüz artık bana benimle ilk karşılaştığı andaki sıcaklıkla gülümsemiyor. Yazık. Ne iyi adam oysa. Size bir yer bulayım. Böyle dedim. Demek karşımdakinin beni hep saymasından, bana sevgi duymasından vazgeçemiyorum. O zaman da ne oluyor? Beyaz madenle kaplı dişi bütünüyle bir kez daha görüyorum. Gül'ün babası çok seviniyor. Sevine sevine rahatsız olmamamı, şöyle bir köşeye ilişivereceğini, Ayşe'nin evet diyeceği dakikayı oradan izleyivereceğini, zaten onu bir kutlayıp gideceğini. buna benzer şeyler söylüyor. Geldiği gibi elimi saygıyla sıkıp gidiyor. Ne hali varsa görsün. Ben ailenin dengeli damatlık görevimi yaptım. Birazcık ilgilendim canım adamla. Büsbütün ilgilenmemiş de değilim. Hem daha bitmedi ki bu iş. Daha başındayız. Kim bilir daha kaç kez onunla göz göze geleceğiz. Bir ara ne sıcak oldu değil mi diyeceğiz. Karınız yok mu? Bunu sormadı neyse. Yine bir ara siz de oynasanız da diyeceğim ben ona. Daha sonra artık saatin iyice ilerlediği bir sırada bankacılar, generaller, milletvekilleri, halıcılık şirketinden yapım şirketlerinden, oyaktan falan olanlar, gömlekleri pantolonlarının dışına taşmış, birçoğunun şakaklarından aşağı terler akarak ve artık kıvrak davranmakta çok güçlük çeken bacaklarını büküp, sırtlarını dalgalandırarak ve nedense çoğu durup dururken, yanındakinin ensesine bir tokat atarak misket ya da Ankara havası oynarlarken... Misketi volare, volareyi dağ başını duman almış, dağ başını duman almışı, oh guitare guitare, onu da bir kaşık havası, kaşık havasını esperanza, esperanzayı gül ağacı değilem, onu da harp okulu marşı, harp okulu marşını ise bir İsrail oyun havası izlemeye başladığı zaman. Şimdi mi? Şimdi tufan reklamın sahibiyim şekerim, duymadın mı? Bol, mavi pantolonlu kadın, reklamcı. Tezel'in hiç pırıltısız boynuna, kulaklarını acıyarak bakmak istiyor ama bu elinden gelmiyor. Bakışları Tezel'e değer değmez ufalanıyor. Reklamcı kadının koyu renk, uzun tırnakları durmaksızın boynundaki şangırtılar arasında dolaşıyor. Boynundaki, kollarındaki, parmaklarındaki, kulaklarındaki bütün bu kalabalığın, bu sesli pırıltının bir şey, adam akıllı bir şey olmadığına kimse inandıramaz onu. İnandırmamalı. Tezel'in vurdum duymaz. Aldırmaz mı yoksa kılını kıpırdatmaksızın hiçleyici, ezici mi nasıl denirse işte öyle olan bluzu bile. Reklamcı göz ucuyla yeniden tartıyor Tezel'i. Hay Allah, önü sonu bir beyaz bluz. Tepesine darmadağınık toplanmış saçlar. Göz altları ise daha bu yaşta balon balon. Yine de çekici bu hınzdır. Nasıl oluyor? İnsan bunun karşısında derlenip toparlanmak, neyim eksik neyim yanlış diye sormak zorunda kalıyor. Hadi canım, çekici olsa ne çıkar? Kaç parası var, kaç elması, tam takır kuru bakır bir Tezel işte. Onda buzlu yürütlük varken erkek tavlamakta beni geçecek değil ya. Pierre Loti, keşanlı Ali kırmızı genç adama bir omzuyla yaslanıveriyor. Şimdi mi? Şimdi tufan reklamın sahibiyim şekerim. Duymadın mı derken oluyor bütün bunlar. Aynı anda Tezel'in bu şangırtılı kadından kaçmak, uzaklaşmak, bir an önce içkisiyle benimle de değil baş başa kalmak istediğini seçiyorum. Ama Tezel'inki boşuna çaba. Tufan reklamın sahibi buna izin verse de belli, favorili adam izin vermeyecek. O adam reklamcı tarafından kuşatılmış kaleye girmeye hazırlanıyor. Yüzü pomatlı, gözleri de sürmeli. Bana sürmeliymiş izlenimi veren gözlerinde gizli bir kıpırdanış. Boş versen bu yaşı geçmiş reklamcı karıyı. Bana bak. Çünkü ben sana bakıyorum. Seninle ilgileniyorum. Daha da çok ilgileneceğim.